Aldatmak. Ahmet Altan.
Ayrım 9.
Zeka ile kadınlığın birbirlerini besleyerek büyük heyecanlar yaratabileceğini Aydan'a hissettirmişti. Sanki yıllardır kendisini seyrettiği, parçalara bölünmüş, kırık ve eski bir aynanın her parçasına birbirinden kopuk ve epeyce silik bir halde yansıyan görüntüsü yeniden bütünleşip parlaklaşmış, dümdüz ve yeni bir aynada zekasını, dişiliğini, oyunculuğunu, çekiciliğini, etkileyiciliğini bir arada görmüştü. Kendisinden büyülenmişti. Cem'le konuşurken hissettiklerini yeniden yaşamak, o görüntüyü yeniden seyretmek istiyordu aslında. O günlerde aradığı, peşinden koştuğu, yakalamaya uğraştığı şey o kendi görüntüsünün büyüsüydü. Ama bütün bunları sadece ayna olarak kalabilecek, onun görüntüsünü bütünleştirirken hayatını parçalamayacak, etkisi ve gücü denenmiş, tehlikesiz biriyle yapmak istiyordu. Cem'in her an aynadan başka bir şeye dönüşebileceğini hissediyordu çünkü. Hasan'ın cevabı onu öylesine umutlandırmıştı, durması gereken yerde duramadı. Cinsel çağrışımlarla dolu, kışkırtıcılığı apacık soruyu da sordu. Engebeli bir yere konamıyor mu? Hasan birden mahzunlaştı. Ben öyle yerlerde tutunamayıp kayıyorum, biliyorsun. Daha sıkı tutunmalısın öyleyse. Hasan itiraz eder gibi başını salladı. Biliyor musun, öyle yerlere ne kadar sıkı tutunursan o kadar çok kayıyorsun. Aydan dayanamayıp cevabı kendisi için çok önemli bir hale gelen o soruyu da sordu. Biz tam olarak neden söz ediyoruz? Bilmiyorum. Bir şarap içelim mi? Yok, içmeyelim. İşe döneceğiz. Oo, baksana çok geç olmuş. Hadi kalkalım. O hafta boyunca Aydan ısrarından, inadından hiç vazgeçmeden aynı oyunu oynadı Hasan'la. Kendisine yönelik bu yoğun ilginin, imalı konuşmaların aslında bir oyun isteğinden kaynaklandığını anlamayan Hasan, Aydan'ın yeniden kendisine ilgi duyduğuna inanmıştı. Zaman zaman zekice konuşmalarla Aydan'ı umutlandırıp sevindirse de, içindeki o sabırsızlığı yenemiyor, oyunu bırakıp somut konulara dönüyor, duygularını açıklamaya kalkıyor, bu duygularına bir karşılık istiyor, yeniden birlikte olmak için ısrar ediyor, Aydan'ı tahmin edemeyeceği kadar sıkıp bazen de öfkelendiriyordu. O eğlenceli konuşmaların arasında ortaya çıkan öfke patlamalarına da bir anlam veremiyor, bunu bir aşkın gelgitlerine bağlıyordu. O haftanın sonunda Aydan oyundan vazgeçmeye karar verdi. Tehlikesiz biriyle tehlikeli oyunlar oynanmayacağını büyük bir iç sıkıntısıyla kabul etmek zorunda kaldı. Oyun için bir başkasını aramaya da kalkmadı. Bulacağı ya gene tehlikeli ya da onu bunaltacak biri olacaktı. Haluk'un hastane toplantısına, Selin'in de baleye gittiği cuma günü iş çıkışında son bir umutla Hasan'ın içki davetini kabul etti. Ama daha ilk kadehin ortasında Hasan, birlikte Ankara'ya gitme konusunu yeniden açınca hızla içkisini bitirip "Benim gitmem lazım, bizimkiler gelmiştir, geç kalacağım." diyerek kalktı. Eve nasıl geldiğini hatırlamıyordu. Buna karşılık apartmanın önünde arabadan indiğinde kendi evinin penceresine orada bir ışık görmek için nasıl umutla baktığını bütün olaylardan sonra bile hiç unutmadı. Işık görmeyi gerçekten çok istemişti. Yapmaya karar verdiği şeyi kendisinin önleyemeyeceğini anlamış, bunu önleyecek birilerinin çıkmasını dilemişti. Cep telefonunun çalmasını, Haluk'un ya da Selin'in köşeden çıkıvermesini, bir komşunun yolunu kesip onu lafa tutmasını ummuş, hatta apartman kapısının önünde oyalanmıştı. Ama hiçbir şey olmamıştı. Evin karanlık yalnızlığı, boş sessizliği bir anda ruhunu kaplamış gibiydi. Sanki başka bir şey için değil de sadece ruhunu sıkıştıran o karanlık boşluktan kurtulmak istediğinden, hiç kullanmadığı halde ezberlediği telefon numarasını aceleyle çevirmişti. Biraz önceki duygularının tam aksine şimdi Haluk'un gelmesinden, bir tanıdığının yoluna çıkmasından, telefona karşılık verilmemesinden delice korkuyordu. Artık ona engel olabilecek hiç kimseye tahammülü yoktu. Telefon açılır açılmaz derin bir şekilde içini çekip hızla konuştu. Evde misin? aldığı derin soluk ve sesindeki telaşlı sabırsızlık hem kendisine hem de o sesi dinleyene Aydın'ın ne istediğini anlatmaya yetmişti aslında. "Evdeyim," demişti Cem. "Vaktin varsa gelsene." Bazen kısacık bir cümle bile çok etkili olabiliyor diye hatırlamıştı Aydan daha sonraları bu kısa cümleyi. Cem'in karşısındaki sesin sahibini tanımak için bir an bile oyalanmaması, sanki uzun bir konuşmanın ortasındaymışlar gibi sesini duyar duymaz hiç duraksamadan hemen karşılık vermesi, Aydan'a onun da kendisini önemsediğini, sesini unutmadığını düşündürtmüştü. Bir de gelmek için telefon ettiği çok açık olmasına rağmen Cem'in "Vaktin varsa gelsene" diyerek onu davet etmesini, onu gelmek isteyen bir kadın durumundan kurtarmasını ve isterse oraya gitmekten vazgeçmesi için bir şans daha vermesini çok zarif ve güvenilir bulmuştu. Cem kapıyı gene o aldırmaz şıklığıyla açmıştı. "Böyle giyinik karşıladığım için özür dilerim. Seni şaşırtmadım ya. Sen benim tahminimden daha sık giyiniyorsun galiba." "Senin tahmininden daha sık soyunduğumdandır herhalde. Ne zaman soyunsam sonra giyinmek zorunda kalıyorum." Aydan salona girip hemen ceketini çıkarmıştı. "Bugün de hava gerçekten çok sıcak. İstersen pencereyi açayım." "Yok yok, böyle iyi. Ne içersin?" "Çabuk hazırlanacak bir şey. Varsa viski içerim. Sadece buz koy yeter." Çok gergindi ve bir an bile yalnız kalmaya tahammül edemeyeceğini hissediyor. Cem'in sesini duymak, bu sesle oyalanmak, oraya niye geldiğini kendisini unutturmak istiyordu. Pişman olmanın sınırındaydı. Gece yarısı mayın tarlasını geçmeye hazırlanan bir kaçakçı gibi kendisini ürküten ilk harekette geri dönüp kaçmaya hazırdı. Nedenini anlayamadığı bir biçimde hem Cem'e hem kendine kızıyordu. Cem sakin hareketlerle içkisini getirip verdi. Halinde Aydan'a iyi gelen, onu yatıştıran bir dinginlik vardı. Aydan konuştuğunda kendi sesine ne kadar kızgın olduğunu duyup şaşırdı. "Sen kendi vücuduna bayılıyorsun, değil mi?" Cem "bu da nereden çıktı?" gibi bakmadı Aydan'ın yüzüne. Sanki böyle konuşması normalmiş gibi cevap verdi. "Başkalarının vücutlarına bayıldığım kadar değil." "Nasıl vücutlara bayılıyorsun?" Aydan çok fazla acele ettiğini, sabırsızlandığını hissediyor ama kendini durduramıyordu. Buraya geldikten sonra artık ne olacaksa çabuk olsun istiyordu. Bir kere karar verdikten sonra o kararının hemen uygulanmasını isterdi. Cem, Aydan'ı baştan aşağıya hiç acele etmeden süzdü. Sonra başını kaldırıp Aydan'ın yüzüne alaycılıkla arzu karışımı bir gülümsemeyle baktı. "Tarif mi etmemi istiyorsun?" "Tarif edilebilecek misin?" "Tarifi o kadar karışık değil." "Peki nasıl vücutlardan hoşlanıyorsun?" "Tarifi bu kadar kolaysa ben niye aynı soruyu ikinci kez sormak zorunda kalıyorum?" "Seninki gibi vücutlardan." "Sen benim vücudumu nereden biliyorsun?" "Havuzda gördüm ya." Sesleri karıncalanmaya başlamıştı. İkisinin sesinde de bir baş dönmesi hissediliyordu. Aydan söyleyeceği cümlenin geri dönülmez bir yolun kapısını açacağını bile bile, üstelik de kelimelerin üstüne basa basa söyledi. "Ha, bir kısmını." Aydan Cem'in "hepsini görmek isterdim" demesini ya da buna benzer bir cümle söylemesini bekliyordu. Ama Cem sadece "gördüğüm kadarı çok güzeldi" dedikten sonra beklenmedik şekilde konuyu değiştirdi. "Neydi bu çocuk bahçesi meselesi? Bir türlü tam olarak konuşamadık." Aydan utançtan ve nefretten kıpkırmızı kesildiğini hissetti. Bütün bedeni yanıyor, oradan yok olmak, hoşça kal bile demeden gitmek ve bir daha bu adamı hayatı boyunca görmemek istiyordu. O bütün kapıları açmış, bunu da hiç gizlemeden yapmış ama bu kendini beğenmiş adam başını çevirip geçmişti. Önündeki içkiyi bir dikişte bitirdi. Cem'in yüzünden bir an hoşnutluk dolu bir gülümseme geçti. Bir balinayı zıpkınlayan bir avcı gibi bu aldırmaz haliyle zıpkını daha derine soktuğunu biliyordu. Bu andan sonra bir daha bu kadının aklından çıkmayacağını, şöyle ya da böyle, bu kadının mutlaka kendisiyle olacağını ve sadece bedenini değil, ruhunu da kendisine vereceğini biliyordu. O gün orada Aydan'la sevişseydi, bu Aydan için bir seferlik bir macera olarak kalabilir, duyduğu heyecandan doymuş ve korkmuş olarak kaçabilirdi. Ama bundan sonra bu kadar kolay kaçması mümkün değildi. Kendi kendine kadınların sadece bedenini istediğini söylüyor ama bir kadınla karşılaştığında açgözlü bir oburlukla sadece kadının bedeniyle yetinemiyor, onun ruhunu da ele geçirmeyi arzuluyordu. Bu konuda biraz kadınlara benziyordu. Sadece beden yetmiyordu ona. Karşısındakinin her şeyini istiyordu. Üstelik bunu niye istediğini de bilmiyordu. Çünkü karşılığında kendisi sadece bedenini verecek ve kendisine verilen ruhla ilgilenmeyecekti. Başkalarının ruhunu, o ruhların değerini bildiği için değil, onları alabileceğini görmek için istiyordu sadece. Aydan o gün oradan hayal kırıklığıyla, pişmanlıkla, öfkeyle, utançla ayrıldı. İçi karmakarışık olmuştu ama bütün bunlara rağmen, kendisine açıkça itiraf etmese de bu adamın pençelerini ruhuna geçirdiğini, kolay kolay aklından çıkmayacağını hissediyordu. Aslında o gün oraya biraz da kadınlara özgü o çocuksu merakla, nasıl olacak acaba diye gelmişti. Şimdi o merak biçim değiştirmiş, bu adam nasıl oluyor da böyle davranıyor haline dönüşmüştü. Bu adamın neye güvenerek böylesine şımarık ve küstah davranabildiğini merak ediyordu. O anda en çok istediği şey bu adamın gururunun kırıldığını, karşısında yalvardığını görmekti. Bunu görmedikçe içi rahat etmeyecekti. Bu kadar basit ve sıradan bir duygunun böylesine yakıcı olabileceğine de şaşırıyordu bir yandan. Cem, Aydın'ın böyle hissettiğini daha önceki deneyimleriyle biliyordu. Açtığı yaranın derine işlediğinin de, bundan duyduğu memnuniyetin hastalıklı bir duygu olduğunun da farkındaydı. Ama gene de kendinden hoşnut bir şekilde gülümsüyordu. Rastlantılar, eğer onların size getirdiklerini yaşamaya hazırsanız, hayatınızı sizin bilinçli planlarınızdan daha çabuk değiştirebilir bazen, diye düşünmüştü daha sonraları Aydan. Hatta hayatın kimi zaman insanların geleceğine, insanların yerine karar verdiğine de inanmıştı. Bunu Cem'e de söylemişti. Ama Cem, o kışkırtıcı gülümsemesiyle, "O rastlantıların çoğunu insanlar kendileri hazırlar," diyerek her şeyi bir kuşkuya çevirmekteki olağanüstü becerisiyle Aydan'ın bütün hayatını değiştiren o karşılaşmanın bir rastlantı olup olmadığından kuşkulanmasına yol açmıştı. Kendi özel tarihine korkunç bir yıkım olarak kaydolan o akşamüstünden sonra çok huzursuz ve sinirli günler geçirmiş, bazı geceler öfkeden ve utançtan yanarak uyanıp salonda sigara üstüne sigara içerek Cem'in niye öyle davrandığını anlamaya çalışmıştı. Ne kadar düşünürse düşünsün, o adamın ne yaptığını, ne yapmak istediğini anlayamıyordu. Bütün olayları, ilk karşılaşmalarını, havuzu, daha sonraki konuşmalarını aklından geçiriyor ama Cem'in son karşılaşmalarındaki davranışlarını ve isteksizliğini anlamasına yardımcı olacak bir ipucu bulamıyordu. Reddedilmek, zihnine kenarları tırtıllı demir bir kanca gibi saplanmış, onu çıkarmak için uğraştıkça da yara derinleşmişti. Hatta bir ara gidip Cem'le konuşmayı, niye böyle davrandığını sormayı bile aklından geçirmişti. Ama bunun kendisini daha da zor bir duruma düşüneceğini sezerek vazgeçmişti. Ne düşünürse düşünsün, düşünceleri zihnindeki yaranın oluşturduğu o tuhaf utanç havuzuna akıyor, yüzü aniden kızarıveriyor, o sırada aklında olan düşünceleri yitiriyordu. Reddedilmenin utancı zihninde büyüdükçe öbür duygularıyla düşüncelerinde de bir dağınıklık ortaya çıkıyordu. Bütün alışkanlıkları, beklentileri, iş disiplini bu dağınıklığa baş kaldırıyor, içinde onu yoran bir karmaşa dolaşıp duruyordu. Çok iyi bildiği, tanıdığı, varlığından hoşnut olduğu kimliği bu yeni ve dağınık zihinli kadınla dövüşür gibiydi. Birkaç gün böyle yaşadıktan sonra iradesinin bütün gücünü toplayıp son bir çabayla kendini işe verdi. Sabahın köründe işe gidiyor, neredeyse gece yarılarına kadar deliler gibi çalışıyordu. Zihninin düzeni bozulduğundan onu düzeltmek için gösterdiği her çabada kaçınılmaz olarak abartılı bir biçimde ortaya çıkıyordu.
Ayrım sonu.